bir adım ileri.
Bir amacı olmalı insanın, bir ülküsü, bir faydası olmalı etrafındakilere ve ülkesine. Güzel ülkemin gençlerinin ufkunda her zaman ilerleme olmalı. Devletimiz 160 yıldır bu hayalleri desteklemek amacıyla, her yıl gençlere çeşitli imkanlar sağlayarak onları eğitim almaları amacıyla yurt dışına gönderiyor. Kıvılcım olarak gönderdiği her ateş parçasının bir meşale ya da bir kor olarak dönmesini arzu ediyor. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize saygılar, sevgiler. Devletimiz tarafından yurt dışına gönderilen başarılı öğrencilerimizin hikayelerini paylaşmış olduğumuz bu programımızda bu hafta farklı bir konuğumuzu misafir ediyoruz. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Sayın Profesör Doktor Birol Akgün hocamız. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum.
Tabii ben Profesör Doktor Birol Akgün. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesiyim. Ama son 5-6 yıldır da Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyorum. Dolayısıyla bir taraftan akademisyenlik ama son yıllarda daha çok kamu sektörü diyebileceğimiz alanda kamu STK'cılığı ya da doğrudan kamu görevi yaptığımızı ifade edebilirim.
Hocam gerçekten hem yapmış olduğunuz bu çalışmalar, yurt dışında çok özenli çalışmalara imza atıyorsunuz. İsterseniz biraz da onlardan bahsedin, sonra asıl konumuza döneceğiz.
Evet. Tabii Türkiye Maarif Vakfı 2016 yılında 6721 sayılı kanunla kurulan bir kamu vakfıdır. Bu vakfın temel amacı kuruluşundan itibaren birinci maddesinde yazdığı üzere Türkiye adına yurt dışında insanlığın ortak değerleri temelinde okullar açmak ve işletmektir. Dolayısıyla biz aslında Türkiye'nin uluslararası alandaki eğitim alanındaki öncü gücüyüz, temsilcisiyiz. Nasıl Alman, Fransız, Amerikan okullar zinciri varsa dünyada bugün artık Türk okulları denildiğinde Türkiye Maarif Vakfı anlaşılıyor. Bizim hali hazırda 52 ülkede 400 küsur okulumuz var. Buralarda okuyan 50 bini aşkın öğrencimiz var. Bunlar Türkiye'nin açtığı okullar. Bizim kendi bayrağımızı dalgalandırdığımız okullar. Türkiye adına hem uluslararası alanda bir yumuşak güç unsuru hem de Türkiye ile bu ülke halkları arasında özellikle genç nesiller arasında ciddi şekilde bir insani bağların kurulduğu, halktan halka gönül köprülerinin atıldığı yerler, kurulduğu yerler. Onun için biz bir anlamda Türkiye'nin yurt dışındaki eğitim alanındaki yumuşak gücünü temsil ettiğimizi söyleyebilirim.
Hocam çok büyük bir güç. Evet. Özetlediniz, çok teşekkür ediyorum. Hemen asıl konumuza gelelim.
Evet, evet.
Biz devletimiz tarafından yurt dışına gönderilmiş başarılı öğrencilerin başarı hikayelerini anlatıyoruz bu programımızda. Tabii siz de ilklerden bir tanesiniz. 1416 ile gittiniz. 1416 sayılı kanun gerçekten bu ülkenin başarılı öğrencilerinin yurt dışında eğitim almalarını sağlıyor. Hocam Amerika'ya gittiniz. Neden Amerika sorusuyla başlamak istiyorum?
Tabii 1416 sayılı kanun ta 1929 yılında çıkarılmış olan Atatürk döneminde çıkan bir kanundur ve o gündür bugüne binlerce başarılı Türk gencinin uluslararası alanda kaliteli, nitelikli eğitim alarak gelip kendi ülkelerine, kendi vatanlarına, kendi milletlerine hizmet etme imkanı sağlamıştır. Bu hakikaten ülke adına büyük bir stratejik değeri haiz olan bir imkandır, bir kanundur. Biz 93 yılında sınava girdik. Milletin Bakanlığı tarafından yapılan ve o sınavda girerken hangi ülkelere, kimin hangi amaçla gönderileceği zaten vardı. Yani üniversite sınavına girer gibi ön tercihler yaparak giriyordunuz. Bizim siyaset bilimi alanında 3 kontenjan vardı o zaman. 3'ü de Amerika'ydı. Dolayısıyla biraz da bu o günkü ihtiyaca göre Milletin Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavda yapmış olduğumuz tercihin bir sonucuydu. Bugün de hala dünyanın dört bir tarafına aynı kanuna istinaden yüzlerce öğrenci gönderilmeye devam ediyor. Biz de bizim yolumuz da Amerika'ya düştü. Aşağı yukarı bir 6 yıl kadar hem master hem doktora düzeyinde eğitim yapma imkanı ve fırsatı bulduk.
Peki hocam, bu burstan nasıl haberdar oldunuz? Çok ilginç hikayeler duyuyoruz.
Şöyle güzel bir soru. Tabii eskiden bizim dönemde internet diye bir şey yoktu. Sosyal medya diye bir şey yoktu. Sadece basın yayın organlarında bunlar ilanen duyuruluyordu. Yaygın gazetelerin üçüne beşine mutlaka ilan veriliyor. Bir de resmi gazetede bunlar duyuruluyordu. Biz de Ankara siyasaldan, mülkiyeden mezun olduğumuz zaman aşağı yukarı mezuniyetten işte iki ay sonra bu sınav açılmıştı. Zaten iş arama arefesindeydik. Gündemi gazeteleri, efendim resmi gazeteleri hepsini takip ediyorduk. Orada gördük. Ama bir anımı orada anlatayım.
Lütfen.
Esasen işte başvuru için belli bir ücret de gerekiyordu. O zaman bursların kesildiği geçiş döneminde zor bir dönemdi biz öğrenci açısından. Ben doğrusu çok da istekli değildim. Bir arkadaşım var. Şimdi o da profesör bir yerde. O gitmişti. Onun biraz Almancası vardı. Almancı çocuklardan da öyle söyleyeyim. Ailesi oradan çalışan bir arkadaşımızdı. Ama baktı ki başvuru belgelerinde Almanya yok. Başvuru formunu da almıştı. Parasını yatırıp. Dedi ki ben başvurmayacağım, siz başvurun. Biraz da tesadüf diyelim, nasip, kısmet diyelim.
Evet.
Emin ol, belki ben kendim olsaydı başvurmayabilirdim. Ama dedi ki sınıf arkadaşım, ben aldım ama başvuracağım. İstersen sen başvur. Bana kısmetmiş. Emin ol, böyle oldu. O ücret hala ödemedim ona. Bazen takılıyorum.
Aslında çok güzeldi soru.
Takılıyorum. Yani size borcum var ama bir gün öderim diye. Kendi canciğer arkadaşımız ayrı konu. İşin evet. takıldığımız elbette ki espri ayrı bir konu. Ama böyle bir kısmet oldu.
Peki hocam, gidiş sürecinizden biraz bahseder misiniz? Hı. Nasıl oldu? Ön hazırlık yaptınız mı? Kurslara gittiniz mi? Dil kurslarına? Hı. Devletimiz hangi aşamalarda size destek oldu?
Evet, 1416 sayılı kanun tabii zamanla ilaveler, çıkarmalar oldu. Bizim dönemde 6 ay Türkiye'de dil eğitimi veriyorlardı. Bir kazandıktan sonra sınavı, seviye belirleme sınavı yapıp eğer dili yeterliyse doğrudan yurt dışına gönderip 3-5 ay uyum eğitiminden sonra master doktora programı başlaması isteniyordu. Bizim dilimiz yeterli değildi. ODTÜ de burada 6 aylık bir sürede bize eğitim hakkı, dili öğrenme hakkı verdiler. Biz de aşağı yukarı 4,5 ay civarında orada kursa gittik. Bizim için çok faydalıydı, onu söyleyebilirim. Buradaki temel hazırlık. Bu arada Milletin Bakanlığı'nın Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü bize oryantasyon kursu da verdi. Şimdiki gibi, dediğim gibi çok böyle ulaşılabilir kaynaklar yok. Online sistem yok, internet yok. Her sosyal medya yok, ulaşamıyorsunuz. Ancak bazı kaynak kitaplar vardı. Ankara'da Fulbright Komisyonu'nun bir ofisi var. Orada Amerika'daki eğitim, öğretim, öğrenci hayatı, üniversiteler ve bu üniversitelerden hangisinde, hangi bölümlerin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verdiğine ilişkin kaynak kitaplar vardı. Biz oraya gidip bir anlamda Amerika'nın hiç görmemiş birileri olarak haritaya bakıp hangisi bize daha uyar, efendim iklimi nedir, geçim şartları nelerdir?
Çünkü çok önemli bir ayrıntı.
Çok önemli bir ayrıntı. Geçim şartları nelerdir, ulaşım imkanları nelerdir, yabancı öğrenciler var mı? Yani uluslararası öğrenciye bakışı nasıl?
Evet, yabancıya bakışları nasıl, evet. Irkçılık yapıyorlar mı? Bunlar çok önemli bir ayrıntı hocam.
Suç oranları nedir? Yani emin ol, bu kaynak kitaplarda, rehber kitaplarda her eyaletle ilgili temel istatistik veriler vardı. Yani biz biraz öğrenerek, hazırlık yaparak gittik. Hatta orada bize bir oryantasyon eğitimi de vermişlerdi. Amerika'da sosyal yaşamda nelere dikkat etmeniz lazım? Toplu taşımada nasıl seyahat edebilirsiniz? İşte yurtta kalacaksanız ona göre neler ihtiyacınız olur? vesaire vesaire çok ciddi bir oryantasyon eğitimi aslında verdiler işin özeti. Biraz daha işte ilk 6 ay sonrasında oraya gittiğimizde bir 6 ayda da orada yaşayarak o oryantasyonu
maruz kalmak herhalde bu işin asıl esprisi diyelim. Değil mi hocam?
Yani evet, şimdi Türkiye'de biz Türkçe öğretirken de öyle öğretiyoruz. Doğrusu orada sıkıntılarımız var. Gramer çok seviyoruz. Kuralları öğreniyoruz da başını gözünü kıra kıra konuşmayı sevmiyoruz. Hata yapmaktan korkuyoruz. Halbuki dil hata yaparak öğrenilir. Orada bir psikolojik eşik var. Yani binlerce kelimeyi ezberliyorsunuz, grameri biliyorsunuz ama bir konuşmada, mükalemede, karşılıklı konuşmada bir sonraki cümleyi kendiliğinden kurmada zorlanıyorsunuz. Evet. İşte bu ancak sizin bahsettiğiniz denize düşerek orada bu dili konuşmaya zorlanarak o psikolojik eşiği aşıyorsunuz. O psikolojik eşiği aşmak aslında dili öğrenmiş demektir. Eksiğiniz gediğiniz olabilir. 300 kelimeyle Amerika'da bütün ihtiyacını görüp 10 yıl sonra tekrar orada bizim gittiğimiz kursa gelip 50 yaşındaki Latin Amerikalı Amerika'da yaşayan insanlarla ben karşılaştım. Yani hatta eşi Amerikalıydı ama yani temel işini görür kadar var. Kelimelerle işini de görüyor ama bir dilekçe yazdığında, bir form doldurması gerektiğinde onu dolduramıyor. Onun için 10 yıl Amerika'da yaşayıp arkasından formal olarak yani iyi kötü gramer nasıl kullanılıyor bunu öğrenmek için kursa gelenleri de gördüm. Yani tek dışarı düşünmemek lazım, tersi de doğru. Yani gemiden atlamış, Amerika'da yaşamaya başlamış, sağda solda çalışmış, bir şekilde survival yani hayatta kalmaya yarayacak kadar kelimeleri de öğrenmiş, anlatabiliyor derdini.
Ve 10 yıl geçmiş.
10 yıl geçmiş ama bir form doldurulduğunda, bir iş başvuru formuna doldurmaya geldiğinde onu dolduramıyor. Bunun için 6 ay kursa gelmişti.
Hani, çok ilginç ama.
Ama böyle evet, tabii, herkesin bir hikayesi var. Kesinlikle. Çok farklı. Çok farklı. Onun için dil öğrenirken efendim ben yaşım bu kadar, artık ben çocuk değilim. Efendim ben bu işte muhatap olmak istemiyorum.
Buna da gerek
öyle
yok.
Öyle değil. Yani. Orada artık her şeyi sıfırlayıp ben bu dil öğrenmem gerekiyor demeniz gerekiyor. Tabii biz konuşmanın ötesinde TOEFL almamız gerekiyor. Yani standart bir sınav puanı almanız gerekiyor. Evet. Bizdeki YDS gibi Amerika'daki özellikle yabancı öğrenci olup da okullarda master, doktora yani formal olarak akademik bir çalışma yapacaksanız mutlaka TOEFL yeterlilik sınavına girmez gerekiyor. Burada da duyma, işitme, anlama vesaire dört yeteneğe göre sınav yapıyorlar. Bizim zamanımız yazma yoktu. Sadece gramer vardı. Şimdi artık dört...
Yazma da var hocam.
Evet, yazma da var. Dört tecrübeye göre bu yapılıyor. Oradan işte o zaman 600 üzerinden bir puanım vardı. 550 almaz gerekiyordu master puanı için. Şimdi 100'ü üzerine döndüler. 120 maksimum. Ama her halükarda bir sınava giriyorsunuz. Evet. Bu sınav biraz da ezber dil. O zaman da anladım ki ezberdir. Mesela TOEFL'da Çinli arkadaşlar vardı. Güzel hatıra olsun diye anlatıyorum. Onlar her şeyi aşırı sistematize ediyorlardı. Hatta Çin devleti mi onu yapıyordu bilmiyorum. Geçmiş 10-15 yılda TOEFL'da çıkmış olan bütün soruları derlemişlerdi, tasnif etmişlerdi. Bütün kelimeleri çıkarmışlardı. Yanına Çince açıklama yapmışlardı. Biz de fotokopi alıp en azından çıkan kelimeleri yanına Türkçe siz yazarak günde 100 kelime, 200 kelime ezberlediğimiz dönemler çok olmuştur. Yani o TOEFL öncesi birkaç aylık dönemde çok sık sorulan kelimeler, yapılar, kavramlar nelerse onları biraz da ezberlememiz gerekiyor. Yani öğrenmek demek biraz da ezber demek. Evet. Kullanmak önemli ama akademik olarak çok geniş bir dil, zengin bir dil. Yani üretmeye de müsait bir dil. 3 milyon belki kelime var denir İngilizce. Akademisyenler bile ki doğma büyüme Amerikalı çocukların şimdi artık cep telefonlarında aplikasyonlarla sözlük taşıyorlar. O zaman college dictionary dedikleri sırt çantalarında mutlaka bir bayağı kapsamlı şöyle üçüncü hamur hani çok ağır olmayan sözlükler taşırlardı. Yani düşünün bizim üniversite okumaya gelen 20 yaşındaki çocuğun sırt çantasında Türkçe söz taşındı. Bize tuhaf geliyor değil mi?
Evet.
Öyle değil. Çünkü geniş bir şey var, kelime hazinesi
Dağcık
var.
Hı-hı.
Yani işte ilkokulu, ortaokulu, liseyi okuduğunda belki 10 bin kelimeye maruz kalıyor, onu biliyor. Ne kadar çok okursa roman, hikaye vesaire o kadar çok öğreniyor. Ama akademik İngilizce farklı. Latinceden, İspanyolcadan, Fransızcadan, farklı dillerden geçen pek çok kelime var, ortak
evet.
kelimeler. Bir Amerikalı da hala yani yurt odasında mutlaka masasının üzerinde bir sözlük bulundur. Eğer sözlük yoksa mutlaka cep telefonunda bir sözlük aplikasyonu vardır.
Peki hocam.
Ayıp değil, günah değil. Yani bu dil öğrenmek ve sözlüğe bakmak ayıp falan değildir.
Kesinlikle çok doğru. Peki hocam siz akademik başarı sürecinizden biraz bahsetseniz bize. Neler size kattı Amerika? Ne öğrendiniz? Sonra buraya nasıl aktardınız efendim?
Tabii Amerika küresi bizim yaşadığımız dönemdeki 1990'lı yıllarda ben 93-2000 arasında aşağı yukarı 6,5 yıl yaşadım. Bunu bir 6 ayı değil arkasından geri kalan 6 yılda master artı doktoradır. Bir kere küresel bir bakış açısına sahip oluyorsunuz. Orası bizim dönemde küreselleşmenin zirve yaptığı, soğuk savaşın bittiği, Bill Clinton'ın dönemiydi. Küreselleşmenin hem ideoloji hem siyaset hem ekonomi anlamında had safhaya çıktı bir dönemdi. Yabancılar için de doğrusu herhangi bir şekilde kendimizi dışlanma hissetmediğimiz bir dönemdi. Şimdi 11 Eylül sonrasındaki Amerika bugünkü Amerika değil. Yani o Amerika'yı herkes arıyor. Daha kapsayıcı, daha kuşatıcı, daha refah, ekonomik kalkınmanın olduğu bir dönemdi. Bizim açımızdan bir bakış açısı olarak, yani benim alanımda siyaset bilimi uluslararası ilişkiler olduğu için daha küresel bakmaya bakıyorsunuz. İki,
çok muhakeme yeteneği çok
tabii
daha
ki,
farklı.
Çok farklı ülkelerden gelen insanlarla sınıf ortamında bir konu tartışırken çok farklı boyutlarını öğreniyorsunuz.
Yani bakış açılarını
görüyorsunuz. Bakış açı zenginleştiriyor evet. insanı. Zenginleştiriyor, derinleştiriyor. Farklı bakış açılarını elde etme imkanını buluyorsunuz. Farklı düşünme yeteneklerini geliştiriyorsunuz. Zaten en önemli şey bu galiba sosyal bilimlerde.
Kesinlikle.
Benim açımdan hani bana öğrettiği şey bir dünyaya yukarıdan bakıp topluca görebilme. Çünkü ulusal eğitim eninde sonunda hepimiz belli bir milli eğitimden geçiyoruz. Bize ulusal bakış açısı veriyor ya da bölgesel bakış açısı. Ama merkezi bir yere gittiğiniz zaman küresel sistem üzerinden bakıyorsunuz ve analizinizi ona göre yapıyorsunuz.
Evet.
Yani farklı kültürlerden gelen insanlar olduğu için farklı bakış açılarına elde etmiyorsunuz. Bir de sosyal bilimler metodolojisi olarak bana bıraktığı en önemli olumlu tortu diyebileceğimiz şey galiba o oldu. Mantıksal, analitik düşünmeyi ve analitik yorum yapma, yazı yazma, bir şeyi anlatma kapasitesini size veriyor ki Batı literatürü biraz böyledir. Yani daha mantıksal, daha analitik, bütünlükçü bakarsınız. Bizim gelenekte biraz daha menkibevi, tarihsel anekdotlarla zenginleştirerek insani hikayeler üzerinden analiz yaparsınız. Orada Batı literatürü biraz daha rasyonel temelde analitik bir bakış açısı kazanırsınız ki bence bu önemliydi.
Çok
bizim
daha, çok daha farklı bir bakış açısına sahip oluyorsunuz.
Bizim açımızdan. Ya artı tabii ki dünyanın herhangi bir yerinde bir olay olduğunda ben bu araştırmayı nasıl yapabilirim, kaynaklar nerededir, hangi metodu kullanırsam nereye gidebilirim anlamında size kendinize bir özgüven de kazandırıyor. Pek çok arkadaşınız oluyor, network'ünüz gelişiyor, farklı ortamlara girip çıkmayı öğreniyorsunuz. Hani sadece dil öğretiminde değil, akademisyen olarak da ya da entelektüel kazanım olarak da sizi bir üst seviyeye çıkarıyor.
Kesinlikle. Peki hocam, oradayken Türkiye'de en çok özlediğiniz neydi?
Şimdi artık her şey internet üzerinden ulaşabilir olduğu için insan o kadar uzaklaşmıyor. Ama bizim zamanımızda sadece sabit telefonlarla konuşabiliyorduk. Cep telefonumuz da yoktu. Akıllı telefonlar da yoktu. İnternet sistemi de yoktu. Sabit telefonlarla konuşabiliyorduk. Oradaki en çok tabii kendi anneniz, babanız, akrabaya taallukatınız, yani onlarla yüz yüze konuşma, hasbihal etme. Her gün konuşamazsınız. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Mesela biz bizim dönemde işte $1,100 resmi bursumuz vardı. Aylık benim telefon giderlerim $150. onda birine iletişime veriyorsunuz. Yani öyle düşünün. Pahalı çünkü yani kıtalar arası konuşma yapıyorsunuz. Yani hafta bir konuşabiliyorduk annemiz babamızla etrafımızda. Sonra 95-96'larda e-mail yavaş yavaş geldi. O da ancak Ankara, İstanbul gibi üniversitelerde vardı. En çok bunlar vardı ki. Tabii ki Türkler oturduğu zaman işte Türk çayını özlerler. Efendim Türk yemeklerini özlerler. Hepimiz özlerdik. Türkiye'deki televizyonlardaki dizileri özlerdik. Allah'tan New Jersey'de falan bazı böyle bu işin ticaretini yapan insanlar vardı. Kargo yoluyla gönderirlerdi. Mesela 10 tane o zaman VHS kasetler vardı.
Onlarla.
Bizim bulunduğumuz şehirdeki arkadaşlarım kendi aramızda değiştirerek işte ya Türkiye özgü bir takım diziler, eğlence sektörünün ürünleri onlar yaparsınız. Türk peyniri, Türk çayı. Hatta Türk gazeteleri New York'a gelirdi uçakla. Oralardan bir hafta sonra elinize ulaşır. Böyle Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor. Oralardan takip ederdik.
Evet. Türkiye sizsiniz. Siz Türkiye'siniz. Hı. Bir nevi kültür elçisisiniz. Oradaki bizi dinleyen şu anda öğrenci olan öğrencilerimize neler söylemek istersiniz?
Yani her şeyden önce...
ne yapsınlar hocam?
Şunu, gidiş amaca uygun şekilde eğitimlerini en mükemmel şekilde yapsınlar. Çünkü bir daha bu imkanı bulamayacaklar. Zaman hızla geçiyor ve siz hangi amaçla gönderildiyseniz o amaçla gidin. Ticarete atılmayın. Yani efendim ikinci, üçüncü alanda başka alanlara kaymayın.
Girmeyin.
Olabilir. Part time gider çalışırsınız. Biz de çalıştık. Ben üçüncü yılda evlenmiştim. Geçimi zorlaşıyor. Gidip kütüphanede çalışıyordum. Günah değil, ayıp değil. Hatta çok büyük tecrübe kazandırıyor. Bunları ben tavsiye ederim ama birinci önceliğiniz daima hangi amaçla gittiyseniz ondan sapmamak. Master'ını, doktorasını zamanında bitirmek, bu ülkeye dönmek ve bu milletin, bu vatanın vergileriyle biz neticede bu bursları aldık. Şu anda da aynı şekilde bu milletin parasıyla bu burslar veriliyor. Bir gün dönüp bu vatana, bu ülkeye olan borcumuzu ödemek. Bizim amacımız buydu ve bu çizgide hiç sapmadık. Bu çizgiden sapıp ticarete, ekonomiye, başka hayata atılıp da 20 yıl orada zamanı geçirip doktorası bitiremeden dönenler de oldu. Yani bu tek yönlü bir şey değil. Psikolojik olarak zorunlu başka zorlayıcı hastalıkla girenler oldu. Türkiye ile olan ilişkilerini düzgün yürütemeyen, kendisine sahip çıkamayan, oryantasyon sorunu yaşayan, derslerinde başarısız olan pek çok arkadaşımız da oldu. Bunlar da yoldaki kazalardır. Allah var devletimiz, ülkemiz bu konuda arkadaşlara belli ölçüde yardımcı oluyor. Hepimize yardımcı oldu. Oradaki ateşiyetlerimiz var, eğitim müşavirlerimiz var. Büyükelçilikte eğitim müşaviri, diğer konsolosluk bünyesinde eğitim ateşiyeleri var. Onlar zaten öğrencileri takip eder. Onlarla yani devletin oradaki uzantısı olan resmi yetkililerle olan diyaloglarını düzgün tutması lazım arkadaşların. Bu da çok önemli. Üç, elbette herkesin kendine göre bir dünya görüşü var. Sağcısı, solcusu, liberali, muhafazakarı. Ama yurt dışında çıktığın zaman, Türkiye'nin dediğin zaman kimse sizin sağcı mısın, solcu musun demiyor. Sen Türkiye'yi temsil ediyorsun.
Evet.
Bu milli duruşu ve Türkiye'yi temsil etmenin sağlamış olduğu vakarı, onuru ve sorumluluğu yerine getirmekten arkadaşlarının kaçmaması lazım. Yani bizim milli bayramlarımızdır, dini bayramlarımızdır. İşte oradaki Türk komünite dediğimiz, varsa Türklerin yaşadığı yerler bir araya gelip dini ve milli günlerimizde kendi ikramları yapması, etrafına bunu anlaması, anlatması, hakkıyla yaşaması ve temsil etmesi. Esasen yani kültür elçiliği biraz da bu. Yani sen kimsen nasıl yaşıyorsan insanlar sana ona sen, göre
Türkiye'yi sizsiniz yani.
Türkiye'yi tanıyorlar.
Sizi öyle görüyorlar.
Sizi öyle görüyorlar. Efendim çok hassas konular vardır bizim malum. Yani Ermeni meselesi gündeme gelir. İşte diğer konular, siyasi konular gündeme gelir. Bizim milli davalarımızda, milli konularımızda ülkemizi, milletimizin, devletimizin durduğu çizgiyi hakkıyla savunmak gerekir. Bu hem resmi burslu olarak 1416'lı bunlar arkadaşların kişisel sorumluluğu ama aynı zamanda resmi sorumluluğudur da varsa duydukları, gördükleri Türkiye'yi bizi rahatsız eden ilgili eğitim, ateşiyelere, müşavirlere aktarsınlar. Zaman zaman kültürel programlar, özenleyip büyükelçimizi, konsoloslarımızı, ateşlerimizi davet edip yemekler organize edebilirler. Biz zamanda yapmıştık. Bunlar çok çok önemli olan şeyler. Her yıl her üniversitede mutlaka farklı ülkelerden gelen öğrencilerin katıldığı programlar olur. Oralarda mutlaka Türkiye'yi temsil etsinler. Yani değerlerimizde, yemeğimizde, gastronomimizde, kültürümüzde, inancımızda, her şeyimizde orada Türkiye'yi onurluca bir şekilde temsil etmekten kaçınmamalar lazım.
Evet. Peki hocam, siz unutamadığınız anılarınızdan iki tanesini bizimle paylaşabilir misiniz?
Ha, güzel. Valla benim için en güzel anı doktorayı bitirip de savunup hayırlı olsun dedikleri andır.
Ama hocam o sonraki soru. Yani olmadı. Şimdi ben o soruyu sona saklamıştım.
Öyle mi?
Oradaki savunma bittikten sonra ne hissettiniz? Soru buydu.
Şöyle söyleyeyim. Ama arkası var. Sürpriz her yerde olabiliyor. Savunmayı yaptım, mezun olacağım, diplomamı alıp Türkiye'ye döneceğim. 2000 yılında Temmuz ayında da askerlik için başvurmuştum. 99 depremi sonrasında bedelli askerlik çıkmıştı ilk defa. Onu ödeyip oraya geleceğim. Tam diplomamı almaya gittim. Dediler ki mezun olamazsın. Niye mezun olamazsın? Yani bu hatalar sadece Türkiye'de oldu zannediyorsun. Hayır. Doktoraya başladığımda orada master doktora derslerinin kodları 400 ve üzeridir. Benim istatistik dersi hiç almadığım için lisans düzeyinden hocamın tavsiyesiyle resmi olarak 3. sınıftan bir istatistik dersi almıştım. Meğer o krediye sayılmıyormuş. 3 kredilik bir ders. O tamam olmayınca, üstelik ben yeterli sınavı geçmişim, tezimi almışım, savunmuşum. Bütün tutanaklar tamam ama graduate school, yani bizim yüksek lisans doktora yöneten enstitüleri düşünün. Sosyal bilimler enstitüsü. Oraya gittim. Dediler ki hayır, senin kredilerinde eksik var. Sen mezun olamazsın. Yani ben evi dağıtmışım, arabayı satmışım. Türkiye'ye döneceğim. Böyle bir sürpriz, en büyük sürpriz buydu. Demek ki olabiliyormuş. Amerika'da olsa, bilgisayar işte olsa olabiliyormuş. Atlanmış zamanında. Bir çaresini bulduk sonra. Var olan yazın açık olan başka bölümden bir 400'lük kurs kayıt yaptırıp askerdeyken ama sorun olmasın deyip işte yapmam gereken sunuşta da dahil olarak teslim edip buraya gelip askerdeyken e-maille hocamla yazışarak hafta sonları bir de bunu takip ederdim. Sürpriz mi? Vallahi unutamayacağım.
Gerçekten sürpriz olmuş.
Büyük sürprizlerden birisi. Amerika'da hata olmaz mı? Olur. İnsan olan yerde hata olur.
Evet.
Yani bir tanesi
çok doğru.
Doğrusu buydu.
Çok doğru. Hemen çünkü süremizin sonuna doğru geldik. Acaba kalmayı düşündünüz mü?
Kalmayı düşünmedim değil o dönemde. Kalmaya değer mi? En fazla bir yıl daha belki kalınabilirdi. Çünkü artık master yapmışsınız, doktor yapmışsınız. Belki ders anlatma, eğitim, öğretim anlamında bir tecrübe için kalabilirsiniz. Ben ebedi kalmayı, yani kalmayı düşünmedim. Çünkü
bizi size ümit bağlıyoruz. Biz.
Tabii ki Türkiye'nin kalabilirdi. Yani orada hakikaten hem kendisine hem ülkemize hem insanlığa katkı sağlayacak bilimsel bir ortam varsa, bir süre daha orta uzatacaksa, bunu yanlış bir şey de görmüyorum. Zaten 2 yıl geçerse tazminatı ödemeniz lazım. Faiziyle beraber onun bir kefilleri var vesaire. Dolayısıyla ödeme kaydıyla gerekli şekilde kalabilir. Ama önemli olan ülkeyle, Türkiye'yle, kültürünle, milletinle bağını kesmemek. Benim için bu
nasıl faydalı
olabilir? Nasıl fayda olabilirim? Yani ben orada olsam bile kalbim, gönlüm Türkiye'de olmaz lazım ki ben bu milleti parasıyla almış olduğum kaliteli eğitimin hakkını vereyim, bu vebalden kurtarayım. Bizim bakış açımız böyleydi. Hala böyledir. Her yıl 1416'lı öğrencilere yapılan toplantıda beni de çağırırlar, Milletin Bakanlığı'ndan arkadaşlar. Onlara da bunu aynı bu açıkla anlatırım. Anlatırım çünkü bu tecrübeye onlara ihtiyacı var. Mutlaka Türkiye'ye dönün, dönmekten vazgeçmeyin. Ama biz size uzatacak mısınız? Olabilir. Burada yanlış olan bir şey yok. Ama bunun çıktıranın Türkiye'ye dönüşü olması lazım. Bu ülke bizim ülkemiz. Biz bu ülkeyi seviyoruz, bu milletimizi seviyoruz. Bu milleti ferdi olarak orada bu eğitimi yapıyorsak eğer, kalbimizin, gönlümüzün de burada olması lazım.
Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, şeref verdiniz, ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Süremiz kısaydı ama bütün sorularımı soramadım. Bir anda bir çırpıda bitti. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
Ben de çok teşekkür ediyorum bizlere bu fırsatı verdiğiniz için. Bizim için de eskiye dönüp 20-25 öncesini hatırlama imkanı oldu. Çok sağ olun, çok teşekkürler.
Efendim Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Profesör Doktor Birol Akgün Hocam bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ettik kendisine. Çok keyifli bir sohbet oldu. Efendim programımızı bitiriyoruz. Programı hazırlayan Melda Alpay, program sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Haftaya yeni bir hikayeyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
Bir adım ileri.